Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar, 18. ayrım. Nasıl bir siyaset izlemeye karar vermiştiniz? Birinci kararım Türkiye'nin AB konusuna yaklaşımını değiştirmek oldu. Daha doğrusu buna çalıştık. Çünkü yerleşik anlayışları, Türkiye'yi küçük görme alışkanlığını, AB'ye mecbur ve mahkum olduğumuz saplantısını bir hamlede ve kökten değiştirmek mümkün değildi. Türkiye AB meselesini genel dış siyasetinin bir parçası olarak görmüyordu. Ben böyle olmasından yanaydım. Türkiye birbiriyle çelişen değil, birbirini bütünleyen iki büyük amaç için aynı anda çaba harcamalıydı. AB üyesi olmak ve Avrasya'nın belirleyici bir ülkesi olmak, Türkiye'nin Avrasya ülkesi olma özelliğini hep vurguladım, anlattım ve bu bilinci yaymaya çalıştım. Bilincin olumlu etkisinden de hep faydalandım. Daha doğrusu Türkiye faydalandı. Bu bağlamda Asya ülkeleriyle, özellikle kendi tarihimizle, kendi tarihi coğrafyamızla özel olarak ilgilenmeye çalıştım. Sanırım tarihi coğrafya deyimini kullanan ilk Türk bakanı da benim. Tarihi coğrafyamıza, o topraklardaki kültüre baktığınız vakit müthiş bir olgu çıkıyor karşınıza. Kuzey Afrika'dan başlayıp Sudan'a kadar inen, Orta Doğu'nun tümünü kapsayan, tarihin değişik kesitlerinde Orta Asya'ya doğru gelişen, Balkanlarda çok önemli bir gelişme sağlamış olan muhteşem bir geçmiş. Sadece olumlu işler oldu, harika işler yapıldı demiyorum ama kötülükler ve iyilikler birlikte yaşandı. Ondan ne kadar faydalandı Türkiye Cumhuriyeti, ne kadar faydalanamadı, o ayrı bir kitap konusu. AB ile ilişkilerde çok zorlu iki dönemeçten sizin bakanlığınız sırasında geçildi. İlki Lüksemburg zirvesiydi. AB'ye yaklaşımınızı Avrupalılar nasıl karşıladı? Lüksemburg'dan önce konuştuğum AB yetkililerine eğer Türkiye'nin adaylığı kabul edilmezse AB ile ilişkilerimizi yeniden gözden geçireceğimizi söyledim. Bu bir tehdit değildi. Sadece gerçeklerin yaratacağı objektif bir durumdu. AB ile ilişkiler kesilmeyecekti ama Türkiye kendisini aday olarak benimsemeyen bir toplulukla Türk-Yunan meselesini, Kıbrıs'ı, insan hakları, Güneydoğu gibi hassas konuları görüşmeyecekti. Tabii bunu çok hoş karşılamadılar. Bu böyle olursa bazı AB bakanları işsiz kalırdı neredeyse. Bir taraftan da hükümetin söylediklerime sahip çıkacağından şüpheliydiler. Doğrusu ben de şüpheliydim. Ama Lüksemburg zirvesinin gecesinde öyle olmadığını gördüm. Çok da memnun oldum. Başbakan Mesut Yılmaz'la da, başbakan yardımcılarıyla da tam bir görüş birliği içindeydik. Lüksemburg zirvesinden beklediğimiz karar çıktı. Bizden başka ne kadar istekli varsa hepsi aday ülke oldu. Bulgaristan, Romanya, Kıbrıs Rum kesimi. Sayfa 206'da yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Alman Dışişleri Bakanı Fischer'le, Berlin, 1999. Sayfa 207'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Başbakan Bülent Ecevit ve İspanya Başbakanı Aznar'la. Sayfa 208'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşurken. Bu yaklaşıma AB'den ne gibi tepkiler geldi? Bu konuların konuşulmadığı bir toplantının sonunda bizi işsiz bıraktınız dediler. İkili temaslarda, örneğin İngiltere ya da İspanya ile bu konuları konuşuyorduk ama AB bağlamında değil, iki müttefik ülkenin ilişkileri çerçevesinde. Avrupa Birliği, Türkiye Karma Parlamento Komisyonu'nda AB'ye hesap soran, ayrımcılık yapmakla, çifte standart uygulamakla suçlayan bir söylemimiz vardı. Bu kendi içimizde de öyleydi. AB'yi düşman gören anlayışla onsuz olmaz diyen anlayış arasında bir denge sağlamak için insanların ne yaptığımızı bilmesi önemliydi. Böyle böyle iniş çıkışlarla 1999'a gelindi. Helsinki zirvesinden önce mesela Financial Times'a verdiğim bir demeçte şartlı adaylık gibi bir şey önümüze çıkarılırsa adaylıktan vazgeçebiliriz dedim. Arayı bulmaya çalışan Solana, özellikle Türkiye'ye çok destek veren Verhoeven gibi isimler vardı. Onlar Türkiye'nin AB'ye neler katabileceğini görebilen devlet adamlarıydı. Ama Helsinki'de adaylık kararının çıkmasının asıl sebebi Türkiye'nin kendi gücünden habersiz, saf bir aday adayı değil, kendi menfaatinin soğuk hesabını doğru yapabilen bir ülke olarak AB'nin karşısına çıkmasıdır. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin AB'ye üye olacağına inanıyor musunuz? Tam üyelik hedefinde ısrarcı olmak mı lazım yoksa başka bir rotaya mı ihtiyaç var? Müzakere sürecinden başarıyla çıkmak, AB'ye üye olmak düşük ihtimal gibi görünüyor. Ama kendi yapılarını AB ile uyumlu hale getirmek Türkiye'nin yararına olur. Yani Türkiye'nin kurumsal gelişimini AB üyeliğinin bir yan ürünü olarak görmek yerine müzakere sürecinin Türkiye'nin gelişimini hızlandıran özelliklerinden yararlanmak daha doğru. Sonunda AB'ye üye olunursa ne ala? O da ek bir kazanım olur. Gerçekçi bakıldığında Türkiye'nin üyeliğini AB yönetimi benimsese bile halk oylamalarıyla Batı Avrupa ve ABD'de yükselen İslam karşıtlığıyla Türkiye'nin AB üyeliğine bel bağlaması doğru olmaz kanaatimce. Türkiye AB üyesi olmazsa da dünyanın sonu olmaz. AB'nin katabileceği hızdan ve kolaylıktan yoksun kalır belki. Ama ekonomi bu yüzden tıkanmaz. Laiklik ortadan kalkmaz. Demokrasi de tükenmez. AB ile olamıyorsa AB'siz devam ederiz. Karanlıkta Arafat. Dışişleri Bakanlığınız döneminde tanıma fırsatı bulduğunuz politikacılardan bahsetsek biraz. Mesela Arafat, Albright, tabii Papandreou. Sizi etkileyen meslektaşlarınız kimlerdi? Şimdi dışişlerin ilginç bir tarafı önemli kişilerle bir araya gelmeniz, onları tanımanız, dostluklar kurmanızdır. Çünkü hemen her ülkede Dışişleri Bakanı o ülkenin dünya arenasında temsilcisidir, şampiyonudur. Pek ismi duyulmayanlar arasında geçtiği için önce onu örnek vereyim. Mesela eski Hollanda Dışişleri Bakanı Van Aartsen, Hür Liberal Parti Genel Başkanıydı. İnanılmaz bir akla selim timsaliydi. Mısır Dışişleri Bakanı, daha sonra Arap Birliği'nin Genel Sekreteri Amr Musa çok önemli, ilginç, kültürlü, zarif bir kişilikti. Beni en çok etkileyen onun bakanlıktaki çalışma odası, daha doğrusu kitaplığı oldu. Gerçekten çok candan bir dosttu Amr Musa. Daha sonra da bir iki kez haberleştik. Papandreou ile aynı dünya görüşünü ve ülkelerimiz için benzer ilkeleri benimsemiş olmamız, ortak projelerimizde başarılı kıldı bizi. Kendisiyle bakanlık sonrasında da dost kaldık ve görüştük. Fransa'nın eski Dışişleri Bakanı Vedrin, Papandreou, Albright, dostluğumuzu hep canlı tuttuk. Bu noktada bir ayrım yapmak istemiyorum. Hepsi aynı değerdeydi. Ama ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright çok bilgili biriydi. Aynı zamanda bir bilim insanı olmanın avantajına sahipti. Bence her şeyden önemlisi çok ilginç bir geçmişi vardı. Çok zor bir hayatı olmuştu. Bir göçmendi. Belki öyle gözükmüyor ama müthiş inatçı bir insandı. Hayatla inatlaşa inatlaşa, kavgalaşa kavgalaşa bu mevkilere gelmişti. Amerika'nın belki de en başarılı dışişleri bakanıydı. 210'da yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın Türkiye ziyaretinde dışişleri konutu önünde. 211'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Ürdün Kralı Abdullah'la. Ondan sonraki ABD Dışişleri Bakanları ile kıyaslarsak, mesela Colin Powell, özellikle de Condoleezza Rice'la. Colin Powell'la ancak bir yıla yakın birlikte çalıştım. Albright'la 4 yıl bir aradaydık. Condoleezza Rice'la da sadece tanıştık diyebilirim. Ya bir Amerika gezisi ya da temaslar için Washington'da bir araya gelmiştik. Doğrusu Condoleezza Rice kıyaslanamazdı Albright'la. Rice belli konularda fevkalade bilgiliydi. Özellikle Rusya konusunda. Fakat bir dışişleri bakanı bütünsel bakmak, bütün etkenleri değerlendirmek ve özünde değişmeden belli esneklikleri göstermek zorundadır. Onda bu yoktu. Özünde değişmeksizin. Bunun altını çiziyorum. Yoksa karşınızdaki ne istiyorsa onu verip de aman ne başarılı oldum, aman uzlaşmacı oldum demek değil. Çok sevdiğim bir başka önemli insan rahmetli Yaser Arafat'tır. Arafat'la nedense daha ilk günden çok uyuştuk. Hani şimdinin moda deyimiyle yıldızlarımız birbiriyle uyuştu. Birbirimize pozitif enerji verdik falan diyorlar ya. Sayın Arafat'la da öyle oldu. İlk karşılaşmamızı hatırlamıyorum. Muhtemelen ikili bir görüşmede olmadı bu. İnkar etmemek lazım. Arafat bir dövüşçü. Bir zamanlar teröre başvurmuş bir lider. Yani birçok özellikleri olan çok önemli bir kişi. Filistin'i bir arada tutabilmiş. Filistin'e kıyasla ne imkanlara sahip İsrail karşısında temsil ettiği topluluğu yaşatabilmiş bir insan. Aynı zamanda çok yumuşak, çok sevecendi. Her görüştüğümüzde bana Kudüs'e ilişkin Yahudi tezlerinin neden yanlış olduğunu defaatle ve daha çok dinsel açıklamalarla anlatırdı. Bir Müslüman kutsal yapısı asla bir başka dinin kutsal yapısı üzerinde yükselemez. Dolayısıyla Kudüs'ün altında Musevilerin iddia ettiği gibi tarihi bir Musevi şehri olamaz derdi. Sayfa 212'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Barış'a yaptıkları katkılardan dolayı East West Institute tarafından İsmail Cem ile Papandreou'ya verilen yılın devlet adamı töreni dolayısıyla New York'ta verilen akşam yemeğinde ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'la. Dışişleri Bakanı olarak Filistin-İsrail ilişkileri üzerine bir etkiniz oldu mu? Hep bahsettiğiniz Avrasya'daki arabuluculuk rolüne uygun bir mecra olarak görebilir miyiz bu meseleyi? Harikalar yaratamadık ama araya girdiğimiz oldu. 2001'de İsrail'le görüşmelerin tam bir çıkmaza girdiği dönemde Arafat benden yardım istedi. Dedi ki iş bir inatlaşmaya ve çıkmaza girdi. Sen bir hareket edip hem Amerikalılarla hem de İsrail tarafıyla konuşsan. O sırada İsraillilerin de aklı başında bir dışişleri bakanı vardı. Ben Ami. O da dostumdu. Sevdiğim bir insandı. Bir şey yapabilir misin? Bir yolunu bulalım bu işe. Hiç değilse geçici bir süre için bile olsa bu gerilimi azaltalım demişti. Bunun üzerine ben önce kendi başbakanıma, Sayın Ecevit'e konuyu sundum. Genel politikamız açısından değerlendirdik. Sayın Ecevit kesinlikle uygun buldu. Daha sonra Amerika tarafını yokladım. Böyle işlerde çok dikkatli olmak lazım. Birdenbire siz istemeseniz dahi sizi taraf olarak gösterirler. Bundan güç almaya çalışırlar. Siyasette buna rastlanır. Çok dikkat etmeniz lazım demişti Albright. Onun dışında herkes tabii kendi bildiğini yapar gibi bir havası vardı. Yani ciddi bir tepki gelmedi. Pek de bir şey çıkacağına inanmıyordu açıkçası. Ben bir defa her iki tarafında belli bir dönem bir pazarlık konusu yapmaksızın çatışmaları azaltmaya çalışmasını önerdim. İkincisi esas mesele barış olması halinde Kudüs'ün nasıl paylaşılacağı üzerine bir anlaşma yapılmasıydı. Hatta uygulanabilir olduğundan değil ama bugün bile ilginç olduğundan Osmanlı dönemindeki paylaşım modelini incelemiştim. Sayfa 213'te yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Fidel Castro'nun İsmail Cem Onur'una verdiği akşam yemeği öncesinde. Sayfa 214'te yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Dönemin başbakanı Gonzales'le İspanya 1997. İlham verdi mi size Osmanlı sistemi? O dönemde aynı değilse de benzer bazı sorunlar yaşanıyormuş. Bu nedenle Kudüs'ün 3 ayrı kapısı varmış. Biliyorsunuz Kudüs'ün etrafındaki surlar Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır ve hala da ayaktadır. Bu 3 ayrı kapıdan daha büyükçe olan ve daha işlek olan, daha büyük nüfusa sahip Müslümanlara ait. Diğeri Musevilere, üçüncüsü de Hristiyanlara. Her birinin farklı açılma ve kapanma saatleri varmış. Diyelim biri gece 9'da kapanıyorsa öteki 9.30'da, üçüncüsü 10'da kapanıyormuş. Bundan çağrışımla bir yaklaşım yöntemi bulabileceğimizi düşünmüştük. Temaslar bir yerde, bir noktada sonuç vermeye başladı. Dediğim gibi muhteşem sonuçlar elde etmedik. Ama Filistinlilerle İsrailliler arasında başka alanlardaki köklü ve çatışmaya dönük ayrışmaları yumuşatmak gibi bir işlevi oldu. Bunu söylerken abartmıyorum, birbirimize çok yaklaşmıştık bu konularda. Dönüp dolaşıp Kudüs'ün altındaki tünellerin aidiyetine kadar geldi tartışmalar. Yani durum iyiye gidiyordu. Herkes çok memnundu. Her zaman gene teşekkürle hatırladığım bir şey de gerek Arafat'ın gerek Perez'in dünya basında ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Türkiye'yi övmeleridir. Bizim çabamızla bu gelişmelerin sağlandığını belirttiler. Bu da Dışişleri Bakanı olarak Türkiye adına doğrusu bizi çok memnun etmişti. Biliyorsunuz dış ilişkilerde moda olan gelip sizin basınınıza konuşmalarıdır. Yabancının biri Türk basınına Türkiye şöyle aslan, böyle kaplan, her şeyi iyi yapar der gider. Tabii dünyada kimsenin haberi olmaz. Fakat bu olumlu adımlardan sonra Arafat'ın İsrail tarafından esir edildiği dönemlere gelindi. Siz o dönemde Yorgo Papandreou ile birlikte Arafat'a gitmiştiniz. Arafat ne durumdaydı? Acıklı olan şuydu. Biz tam bu uğraşları veriyoruz. Kamuoyu önünde de fazla konuşmuyoruz ama iyi gidiyor. Albright da hissediyordum biraz hayretle bu olumlu gidişi izliyor ve teşvik ediyordu. İşte tam o sıralarda Sharon işe karıştı. Onun provokasyonları yüzünden bizim barış çabalarımız suya düştü. Çok da üzüldük ama yapacak bir şey yoktu. Arafat'ı en son bahsettiğiniz esaret döneminde gördüm. Dünya ile teması yasaklanmıştı. Kimseyle görüştürülmüyordu. Tabii tatsız bir durumdu ama hakikaten hiçbir şey yapılamıyordu. Arafat'ın olduğu yer çepeçevre İsrail askerlerince sarılmış vaziyetteydi. Ben bir şey düşündüm o sıra. Bunu Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreou'ya açtım. Gel birlikte gidelim dedim. Bunun bir anlamı olur. Sen Avrupa Birliği'ni ve yeni bir ülkeyi temsil ediyorsun. Biz AB'ye sadece adayız. Ama bir bakıma İslam konferansını, İslam dünyasını temsil ediyoruz. Bakalım ne olacak, ne yapacaklar. İsrail makamlarına haber verdik. Doğrusu kolaylık gösterdiler. Hiç engellemeye çalışmadılar. Arafat'ı görmeye gittik. Gerçekten işler acısı bir görüntüydü. Tabii özel zırhlı araçlarla götürdüler bizi. Binanın dışında 10-15 barış gönüllüsü, kendi deyimleriyle canlı barış kalkanı vardı. Kimin elinde bir gitar, barış şarkıları söylüyorlardı. Yani yenilgi sonrasının ağıt yakma havası. Filistinliler bizi içeri aldı. Binada elektrik yoktu. Papandreou ile bana mum ışığıyla yol gösterdiler. Dar koridorlardan geçtiğimizi hatırlıyorum. Hep mumlar yanıyordu sağımızda, solumuzda. Nihayet Arafat'ın yaşamakta olduğu bölüme geldik. Arafat bitaptı. Zaten biliyorsunuz olayın sonrasını. O binadan koma halinde çıktı ve birkaç gün sonra da ruhunu teslim etti. Bunun son buluşma olduğunu biliyorduk açıkçası. Sayfa 216'da yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Sultan Murad'ın türbesindeki deftere yazdığı yazı 1999. Sayfa 217'de yer alan resmin yanında şu yazı yer almaktadır. Sultan Murad'ın türbesinde Kosova. Arafat'ta, Papandreou'da, ben de Arafat'ın hem Papandreou'ya hem bana çok güzel şeyler söylediğini hatırlıyorum. Bu ortak girişim fikrini çok ilginç bulduğunu, orijinal bir fikir olduğunu söyledi. Papandreou'da ben de küçük armağanlar getirmiştik. Daha çok baklava, lokum gibi şeyler. Çok da memnun kalmıştı. Çay yapıldı. İsrail tarafı girişiminizi nasıl karşıladı? Neler konuşuldu bu süreçte? Biz Papandreou ile Arafat'ın bizden istediklerini, bize söylediklerini yapmaya çalıştık. Daha önceden de tanıdığımız Simon Perez ile bir görüşme yaptık. Zaten planlanmış bir randevuydu. Kendisine durumu anlatarak şartların mutlaka iyileştirilmesi gerektiğini, hele elektriğin çok önemli olduğunu, o taş binayı ısıtmanın imkanı bulunmadığını, karanlığı, her şeyi anlattık. Sonradan duyduğumuza göre de dikkate alınmış bunlar. Başbakanla da görüştük. Ona da aynı talepleri tekrar ettik. Girişimimizin siyasi bir özellik taşımadığını ama insani boyutunun çok önemli olduğunu Sharon'a anlattık. Olmaz bu. 21. yüzyılın eşiğinde kimseye böyle muamele edilemez dedik. Bu açılardan faydalı oldu. Ancak yaptığımızın Filistin meselesine bir faydası, bir katkısı, bir etkisi oldu mu derseniz hayır. Eski İsrail hükümetiyle mümkün olabilmişti ama Sharon'la olmadı. Gene de en azından bu ziyaretle dünyanın dikkati belli ölçüde olayın üzerine çekilmiş oldu. Hatırlıyorum Time dergisinde, Newsweek'te, uluslararası medyada yer aldık Papandreou ile. Sözlerimiz de yer verildi. Verildi de ne oldu derseniz bir şey de olmadı açıkçası. Bunlar bir etki yaptı ama maalesef Arafat'ın durumunda kayda değer bir iyileşme sağlamadı. Ama Yunanistan'la Türkiye'nin birlikte olumlu bir iş yapabileceğini de bütün dünya bir kez daha görmüş oldu. Bir de bu tarafı vardı işin. Sayfa 219'da yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Kuşadası ziyareti sırasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreou solda, Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve Yunanistan Ege Bakanı sağda barış güvercini uçuruyor. Sayfa 220'de yer alan resmin yanında şu yazı yer almaktadır. Yunanistan'da barış için beraber diktikleri zeytin ağacı. Daha sonra Papandreou bu ağaçtan kopardığı dalları İsmail Cem'in kabrine getirmişti. Saddam'la görüşme. Türkiye'nin komşularıyla ne gibi ilişkiler yürüttünüz? 1998'de Irak konusunda bir komşuluk girişimimiz oldu. Amerika'nın Irak'ı bombalaması ihtimali var. Irak'ın kimseye itimat etmeme alışkanlığı var. O sırada Davos'taydım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan da Davos'taydı. Biz Türkiye olarak böyle bir girişimin faydalı olabileceğini düşünmüştük. Ona da danıştım doğrusu. Faydası olur mu olmaz mı diye. Niyetimiz Türkiye olarak Irak'ın komşularına öncülük etmek, Amerikan saldırısına karşı Irak'a yardımcı olmaktı. Arkasından Irak'ın komşularıyla temas kurdum. Ama hepsi Irak'a yardıma taraftar değildi haliyle. Örneğin bir kuvvetten destek alacak değildik. Ancak bir İran'dan destek almadıysak da hiç değilse dinleyen bir muhatap bulduk. Suriye, Ürdün, bir hareket başlatabilmek için ilk ivmeyi kazandık ve bunu bir plana dönüştürdük. Plana göre Irak'ın komşuları bir araya gelecekti. Irak'la görüşülecekti ve Irak'ın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan çıkması, ambargoların hafiflemesi için Irak'la dünya arasında bir komşuya yakışan sorumlulukta hareket edilecekti. Ürdün bu düşünceye çok yatkındı. İran her ne kadar Türkiye'nin öne çıktığı bir alanda daha dikkatliyse de bunu doğru buluyordu. Tek mesele Irak'ın desteğini almaktı. Ne yazık ki onu yapamadık. Maalesef Irak şüpheciliğiyle, korkularıyla baş başa kaldı ve bunları kıramadı. Bu amaçla Saddam'la görüştünüz. Ne hatırlıyorsunuz o görüşmeden? Ben Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşme talep etmiştim ve ilk konuştuğumuz heyet çok olumsuz yaklaşmadı kanaatimce. Bir uçak kiralamıştık. Basınla birlikte gittik Irak'a. İndiğimizde gece yarısıydı. Havaalanında Irak Dışişleri Bakanı Saaf bizi karşıladı. Biz görüşmeleri ertesi gün başlarız diye beklerken Iraklılar hemen başlamaya yöneldiler. Misafir olarak biz de bir yerlerde elimizi yüzümüzü yıkayıp müzakere masasına oturduk. İlk başta davranışlarını biraz garipsedim ama yarım saat içinde Irakların tereddütünü anladım. Bir defa kendi başımıza mı hareket ettiğimizi yoksa Amerika'nın talimatıyla mı Bağdat'a geldiğimizi merak ediyorlardı. Demek ki istemeden de olsa Türkiye bu kadar ciddi bir plan öneremez gibi bir izlenim bırakmışız maalesef. Öyle olmadığını anladılar. Planı zaten önceden göndermiştik. Dünyadan bu kadar kopmanın yanlış olduğunu, İran, Suriye, Ürdün'ün bu işe çok olumlu baktığını, sorunlarını aşmış bir Irak'ın herkesin menfaatine olduğunu anlattık. Müzakere çerçevesinde bir şey diyemiyorlardı. Belli ki önerimizi Saddam'a götüreceklerdi. Kararı da Saddam verecekti. Anlaşılan öyle de oldu. Ertesi gün öğlene doğru Cumhurbaşkanı Saddam sizi bekliyor diye bize mesaj geldi. Sayfa 211'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Devrik Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'le görüşme sırasında. Sayfa 222'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Arnavutluk ziyareti. Sizin görüşme talebiniz olmuş muydu? Hayır, hiçbir zaman bir cumhurbaşkanından randevu istemedim. Benim muhatabım Dışişleri Bakanı'dır. Ben ne diye kalkıp cumhurbaşkanından görüşme talep edeyim? Bir de kabul etmeyeceği tutar. Kendim ve memleketimi öyle duruma düşürmem. Onun için hiçbir zaman istemedim. Eğer görüşmek istiyorsa o cumhurbaşkanı zaten bir şekilde bana duyurur. Saddam'la da öyle oldu. Bir özel araba geldi. 3-5 kişi bindik. Önde arkada koruma arabalarıyla yola çıktık. Saddam'ın çok sayıdaki sarayından biri olduğunu daha sonra anladığımız görkemli bir binaya götürdüler bizi. Her tarafta silahlı nöbetçiler vardı. Bu saray benzeri zevksiz döşenmiş bir yerde biraz yürüdükten sonra Saddam'ın bizi beklediği odaya geldik. Sayfa 223'te yer alan resmin altında şu yazı bulunmaktadır. Papandreou ile Dolmabahçe Sarayı kahvehanesinde. O zaman bazı haberler çıkmıştı. Saddam kibar davranmamış, namaz kılıyorum demiş, namaz uzun sürmüş gibi. Hayır, böyle olmadı. Bizi gayet nazik karşıladı. Tam aksine çok kibar ve mesafeliydi. Ben de aynı şekilde kibar ve mesafeliydim. O Irak'ın lideriydi elbette. Saygıda kusur etmem. Ama ben de Türkiye'nin Dışişleri Bakanıydım. Ve Irak 1920'lere kadar Osmanlı toprağıydı. Yani benim ülkemin bir parçasıydı. Bunları da bilerek konuştum. Tabii kesinlikle nezaketsizlik yapmadan. Bir hayli uzun konuştuk. Girişimi cidden önemsediklerini, bunu Türkiye'nin bir iyi niyet ve bir hareketi olarak yorumladıklarını söyledi. Fakat şu anda böyle uzlaşmacı arayışlar içinde olamayacaklarını belirtti. Ben kendi görüşlerimi ifade etmiştim. Velhasıl zaten kimse bir sonuç beklemiyordu açıkçası. Gene de karşılıklı düşüncelerin ortaya konduğu, tarafların kendilerini biraz daha iyi anlattığı, karşındakini belki biraz daha iyi anladığı bir görüşme oldu ve orada bitti. Saddam'a söylemedim bu kelimelerle ama Irak müthiş bir fırsatı kaçırmaktaydı. Bu görüşme sonrasında bütün dünya ajanslarının temsilcileriyle konuştum. Türkiye'nin ne yapmak istediğini, hangi durumdan yola çıktığını, hatta Amerikan saldırısını kaçınılmaz gördüğünü, bizim de iyi niyetle Irak'a yardımcı olmak istediğimizi, Irak'ın bazı kaygıları bulunduğunu anlattım. Barış yoluna bir katkı yapmış olmanın rahatlığı vardı bizde. Geriye bakıyorum da ne kadar da doğru yaptığımızı görüyorum. Keşke o günlerde Irak daha farklı bir karar alsaydı. Keşke bizim önerimizi benimseseydi yahut ondan hareketle başka türlü davransa, düşünceler geliştirseydi. Sayfa 224'te yer alan resmin altında şu yazı bulunmaktadır. İran Dışişleri Bakanı Harrazi ile. 18. ayrımın sonu. Sayfa 225.